Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Ordubehşt 1400, Hicri Kameri 2 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 14 Mayıs 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız akşam haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Filistin'deki son olaylar üzerine Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile yapılan röportaj, kitabın konumu, İran'ın doğa harikaları, enerji hatları, ekonomi ve siyaset ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da Cumhurbaşkanlığı aday kayıt işlemleri devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Siyonistlerin cinayetleriyle mücadele çağrısında bulundu. Gazze şeridini 160 İsrail uçağı vurdu. Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli cuma namazı kıldı. Ve Afganistan halkı Ayetullah Hameneyi'ye teşekkür etti. Şimdi haberler.
İran, İslami İran Anayasayı Kollama ve Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kethudai, 13. dönem Cumhurbaşkanlığına aday olan adayların salahiyeti geçen gün konsey tarafından belirlenen ve açıklanan şartlara göre belirleneceğini açıkladı. İslami İran Anayasayı Kollama ve Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kethudai, 13. dönem Cumhurbaşkanlığına adaylarının kaydı yapıldığı İçişleri Bakanlığı'nda gazetecilerin sorusuna verdiği cevapta, İran İslam Cumhuriyeti insanların özgürce görüşlerini beyan etmek üzere kayıt merkezinde bir tribün tedarik gördüğünü, ancak bu tribünden belirlenen çerçevenin dışında propaganda yapılırsa suçlara gereken tepki gösterileceğini belirtti. Sözcü Kethudai, Anayasayı Kollama ve Koruma Konseyi adayların salahiyeti yasal kriterlere göre belirleneceğini ifade ederek şöyle ekledi. Bizim kriterimiz yasadır ve bu yasa kimsenin kayıt yapması için bir engel koymamıştır. Nitekim meclis seçimlerine aday olanlara da insanların durumu yasalara göre değişmediğini söyledik. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığına aday kayıt işlemi 11 Mayıs 2021'de başladı. Adaylar kayıt yaptırmak için 5 gün süreleri bulunuyor ve bunun için İçişleri Bakanlığı'na başvurmaları gerekiyor. Adayların kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Anayasayı Kollama ve Koruma Konseyi adayların dosyalarını inceleyerek adaylı önünde herhangi bir yasal engel olmayan adayların listesini açıklayacak. Adaylıkları onaylanan adaylar ise belirlenen tarihlerde seçim kampanyalarını resmen yürütebilecek. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2021'de düzenleniyor.
Dışişleri Bakanlığı çakma rejim İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan ve Nekbe günü olarak adlandırılan günle ilgili bir bildiri yayımlayarak devletlerden ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan işgale son vermeye Siyonistlerin cinayetleri ve saldırıları ile mücadelede sorumluluk almalarını istedi. Dışişleri Bakanlığı çakma rejim İsrail'in Şom kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verdi. Bugün Nekbe günü, mazlum ve direnişçi Filistin, gaspçı ve beşeri düşmanı Siyonistlerin şerefsizce cinayetlerinin yeni bir dönemiyle karşı karşı olduğu ve kan ve kıyamla bütünleştiği bir sıraya denk geldi. Dışişleri Bakanlığı bildirdi, Filistin milleti 73 yıl önce 14 Mayıs 1948 tarihinde uluslararası bir kumpas sonucu evinden, yurdundan ve topraklarından mahrum bırakıldığını ve yerine terörist ve beşeri düşmanı çakma bir rejim getirildiğini belirterek şöyle ekledi. Siyonistler gasp ettikleri Filistin topraklarını Filistin milleti ve bölgenin Müslüman milletlerine karşı terör üssüne dönüştürdüler ve son 70 küsur yılda Amerika ve bazı küresel güçler bu habis rejime tam destek vererek gözlerini terörist rejimin sonu gelmeyen cinayetlerine yumdular. Bildirdi ayrıca şu ifadelere yer verildi. Son günlerde Kudüs'ü işgal eden bu rejim meşruiyetinin taban noktasında yer alırken maalesef yeniden Beytül Mukaddes'te dini ve kutsal mekanların hürmetini kırmasına ve savunmasız Filistin milletinin ırkçı Siyonist rejim tarafından katliamına şahit olmaktayız. Ancak ilahi inayetle bu rejim Filistin intifadası ve halkın ezici direnişiyle karşılaşmıştır. Bildirinin sonunda Siyonist rejimin mazlum Filistin milletine yönelik cinayetleri kınanırken şu ifadeler yer aldı. İran İslam Cumhuriyeti korsan İsrail cinayetleri ile tüm rezil uzlaşmalara ve sultan düzeninin bu cinayetleri desteklerine rağmen Filistin'i İslam dünyasının bir parçası ve ilk önceliğinin bilincinde olarak Müslüman ve hür milletlerden, devletlerden ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına destek vermelerini ve işgale son vermeye Siyonistlerin cinayetleri ve saldırıları ile mücadelede sorumluluk almalarını istiyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze şeridi durumu hakkında diplomatik çabalarını sürdüreceklerini vurguladı. Ankara'da yaptığı açıklamada bu konuya temas eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze şeridi konusunda bazı diplomatik girişimleri olacağını, İsrail zulmüne karşı gözlerini yummayacağını belirtti. Erdoğan, kadınlara, çocuklara ve kutsal değerlerini savunan herkese karşı zulmeden terör rejiminin davranışlarından hem üzgün hem öfkeli olduğunu ve bu yüzden tüm ülkeleri bu rejimin barbarca saldırılarını durdurmaları için sorumluluk almalarını istediğini vurguladı. İsrail'in saldırıları Gazze şeridine şimdiye kadar 73 milyon dolar zarar verdiğini belirten Erdoğan, İsrail dünya halkının gözü önünde cinayet işlediğini, bunlar terörist devlet olduklarını, tüm dünya bu cinayetlere göz yumarsa bile Türkiye göz yummayacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca İsrail terör rejiminin Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların kutsal mekanları bulunan Kudüs gibi bir kenti utanmazca talan etme çabası haddini aştığını, İslam İşbirliği Teşkilatı bir an önce de saldırılara karşı etkili tavır koymazsa varlığını inkar etmiş olacağını belirtti.
AK Parti sözcüsü Çelik, Netanyahu hükümetinin Gazze şeridinde uluslararası hukuka göre işlemediği hiçbir suç bırakmadığını, adını devlet koyan bu rejim bir suç ve katliam makinesi gibi davrandığını vurguladı. Korsan İsrail'in Gazze şeridine saldırılarına Twitter hesabında tepki gösteren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bu rejim bir suç makinesi olduğunu belirterek Gazze'ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekün yok etme ve katliam saldırılarıdır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Netanyahu hükümetinin bir suç makinesi olduğunu ifade eden Çelik şu ifadeleri yer verdi. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor. Gazze'ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze'ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekün yok etme ve katletme saldırılarıdır. Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyayı harekete geçirme gayretlerini günlerdir sürdürdüğünü hatırlatan Çelik şöyle ekledi. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir.
Korsan İsrail ordusu sözcüsü İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin 160 savaş uçağı boyunca bombardıman ettiklerini ileri sürdü. Korsan İsrail ordusu sözcüsü İsrail savaş uçakları dün gece ve bu sabah Gazze şeridini 160 savaş uçağı ve 450 füze ile 40 dakika boyunca bombardıman ettiklerini ileri sürdü. Siyonist ordusu sözcüsü İsrail ordusu şimdilik Gazze şeridine kara harekatı düzenlemediğini fakat Gazze sınırına yerleştirilen topçu birlikleri bir saat içinde 500 topla ve tank birliklerde 50 mermiyle Filistinlilere hedef aldığını kaydetti. Açıklamada demir kubbe füze savunma sistemi bazı roketleri ve füzeleri imha ettiği fakat birçoğu da Siyonist yerleşkelere isabet ettiği kaydedildi. Bu arada İsrail Savaş Bakanlığı da direniş grupları Gazze'den son 4 günde 2000 kadar roket ve füze ile işgal altındaki toprakları hedef aldığını açıkladı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı, Korsan İsrail ile yürütülen savaşta Hamas'ın kendi imalatı olan intihar İHA'ların devreye girdiğini açıkladı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Korsan İsrail ile yürütülen savaşta Hamas'ın intihar İHA'ları devreye girdiğini duyurdu. Konu hakkında askeri bir bildiri yayımlayan Kassam Tugayları, İlahi İnayet'le Kudüs Kılıcı Savaşı'nda Kassam Tugayları yeni bir silahı kullanmaya başladıklarını, çarşamba günü Korsan İsrail'in gaz istasyonu Şahab modeli yerli intihar İHA'ları ile hedef aldığını duyurdu. Bildirde perşembe günü de Siyonist ordunun Gazze sınırına sevk ettiği birlikleri bu İHA'larla hedef alındığı belirtildi.
Haber kaynakları Siyonist askerlerin Ramallah'ın doğusunda Filistinli bir genci şehit ettiklerini duyurdu. El Alem kanalı Siyonist askerler Cuma günü Ramallah'ın doğusunda Filistinli bir genci ateş ederek şehit ettiklerini duyurdu. Siyonistler ise Filistinli gencin Siyonist askerleri aracıyla ezmek istediğini iddia etti. Siyonist rejimin Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 119 oldu. Şehitlerin arasında 27 çocuk ve 11 kadın yer alıyor.
On binlerce Filistinli Siyonist rejim İsrail'in uyguladığı kısıtlamalara rağmen Mescid-i Aksa'ya giderek cuma namazına katıldılar. Haber kaynakları Kudüs'te gerginlik devam ettiği ve Siyonist ordunun saldırıları sürdüğü bir sırada on binlerce Filistinli bugün Mescid-i Aksa'ya giderek cuma namazını daha da büyük bir ihtişamla kıldıklarını duyurdu. Cuma namazından önce Filistin halkı Mescid-i Aksa önünde Siyonist rejimin Gazze şeridi ve Kudüs'te saldırılarını kınayan sloganlar attı. Filistinli gençler Mescid-i Aksa'ya girişleri sırasında Siyonist askerlerle çatıştı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas lideri Arap ve İslam ümmetini protesto eylemleri ve yürüyüşler düzenleyerek Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek vermeye çağırdı. Filistin milletinin direnişi ve İsrail'e roketli ve füzeli saldırılar devam ettiği bir sırada Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas lideri Arap ve İslam ümmetini Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek vermeye çağırdı. Hamas lideri Haniye, tüm Arap ve İslam milletleri ve dünyanın hür milletlerinden Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek vermek üzere yürüyüş ve İsrail'i protesto eylemi düzenlemelerini istedi. Haniye ayrıca Filistin milletini ve Siyonistlerin cinayetlerine karşı onlara destek veren Arap ve İslam ümmeti ve dünyanın hür insanlarına teşekkür etti.
Amerika Başkanı Joe Biden, korsan rejim İsrail'in Filistinlilerin roketli saldırılarına karşı aşırıya kaçan bir tepki göstermediğini iddia etti. Amerika'nın tüm başkanları gibi Siyonist rejim İsrail'e destek vermeyi bir görev bilen Başkan Biden, şu ana kadar yaşananlarda aşırıya kaçan bir tepki görmediğini ileri sürdü. İşgal altındaki Filistin'e roketli saldırıların hafiflemesini istediğini belirten Biden, bölge liderleriyle daha fazla görüşeceğini kaydetti. Biden, Perşembe günü bebek katili Siyonist Başbakan Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde Beyaz Saray'ın Tel Aviv'in kendisini savunma hakkına vurgu yapmıştı.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Perşembe günü Cumhuriyetçi senatörlerin korsan İsrail'e Filistin milletine yönelik cinayetlerine destek vermek üzere Viyana müzakerelerini durdurma talebini reddetti. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhuriyetçi senatörlerin korsan İsrail'in Filistin milletine yönelik cinayetlerine destek vermek üzere Viyana müzakerelerini durdurma talebini reddederek Viyana müzakerelerin devam edeceğini vurguladı. Blinken, Cumhuriyetçilerin talebine gösterdiği tepkide İran'ın nükleer programı defalarca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından onaylanmasına karşın İran nükleer silah üretme noktasına ulaşma süresini kısalttığını ve muhtemelen daha da ilerleyeceğini iddia etti. Amerikalı Cumhuriyetçi senatörler çarşamba günü Başkan Biden'a yazdıkları mektupta İran'ı Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a destek vermekle suçlayarak ve ayrıca Siyonist rejimin son günlerde Kudüs'te mazlum Filistin milletine karşı cinayetlerine destek vererek kapsamlı ortak eylem planı Bercam nükleer anlaşmasını ihya etme müzakerelerinden çekilmesini istediler.
Afganistan halkı, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin Kabil'de kız öğrencilerin okuluna düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen mazlum ve savunmasız kurbanların aileleriyle acılarını paylaşmasına teşekkür etti. Muhabirimizin Kabil'den bildirdiğine göre Kabil'in batısında yer alan Seyyid-i Şüheda Medresesi öğretmenleri, çalışanları ve halk kesimleri İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi'nin kız öğrencilerin teröristlerin cinayetiyle kana bulanmasını kınaması, şehit ailelerini teselli ve şehitlerin ruhunda şad ettiğini belirttiler.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen terör saldırısı onlarca ölü ve yaralı geride bıraktı. Afganistan'da teröristler bir kez daha masum insanları kana buladı. Teröristler Cuma günü Kabil'in Şükürdere ilçesinin Kale Murat Beyk semtinde namaz kılan Müslümanların arasında bir mayın patlattı. Kabil polisi sözcüsü Ferdevs Feramers, şimdiye kadar başta caminin imamı olmak üzere 12 kişi hayatını kaybettiğini, 15 kişi de yaralandığını belirtti. Cami imamı Müftü Numan, IŞİD ve Vahabi karşıtı bir imamdı ve şimdiye kadar birçok kez bu iki terörist yapılanma aleyhinde konuşmuştu.
İslam İran Yol ve Şehircilik Bakanı, Afganistan İşleri Danışmanı Seyyid Hüseyin Mirşefi, İran'ın Afganistan'da 5.3 milyar dolar yatırım yapması için prensip anlaşmaya varıldığını açıkladı. İslam İran Yol ve Şehircilik Bakanı, Afganistan İşleri Danışmanı Seyyid Hüseyin Mirşefi, İran İslam Cumhuriyeti ve Afganistan, İran'ın Afganistan'a teknik ve mühendislik hizmetleri ihraç etme ve bu ülkede ulaştırma altyapı projelerini uygulama alanlarında 5.3 milyar dolar yatırım yapması meselesi üzerinde müzakere ettiklerini açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi son bir günde ülke genelinde koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ile ilgili son durumu açıkladı. Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi açıklamasında son 24 saatte ülke genelinde toplam 10.145 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 202 hasta daha hayatını kaybettiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi, koronavirüs salgını başladığı günden bu yana 2.732.152 vatandaş bu hastalığa yakalandığını, 2.196.197 hasta iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi son bir günde hayatını kaybedenlerle birlikte koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 76.433 olduğunu belirtti.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler Bürosu bir bildiri yayımlayarak İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Beluçistan eyaletinin Nikşehir ilçesinin Hican köyünde iki gönüllü seferberi şehit eden bir terör çetesi tamamen çökertildiğini duyurdu. Bildirde ayrıca İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Karargahı bu operasyonu titiz bir istihbarat çalışmasının ardından yaptığı kaydedildi.
Ve son haberimiz, İslami İran İletişim ve Teknoloji Araştırma Merkezi Başkanı Vahid Yezdanyan, İranlı uzmanların geliştirdiği Simorgh süper bilgisayarının görücüye çıkması ile birlikte İran süper bilgisayar sahibi ülkelerin arasına katıldığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Seyful Kudüs Savaşı ve Siyonist rejim için sonuçları hakkında. Siyonist rejim ve Filistin direnişi arasındaki Seyful Kudüs Savaşı üzerinden birkaç gün geçiyor. Gerçi korsan rejim can kaybı ve kentlerdeki yıkım açısından daha üstün ve iyi durumda olsa da ırkçı rejime yönelik sayısız etkileri nedeniyle İsrail'e bir uyarı alarmı sayılıyor. Savaşın birinci konusu Gazze şeridinden yüzlerce roket ve füzenin işgal edilen topraklara fırlatılmasıdır. İsrail ordusu savaşın ilk 3 gününde Gazze şeridinden 1500'den fazla roketin işgal edilen topraklara atıldığını belirtti. Hamas'ın askeri kolu İzzettin Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, işgal topraklarında Ramon Havaalanı'na Ayaş orta menzilli füze fırlattıklarını belirterek bu füzenin 250 km menzili ve yüksek tahrip gücü olduğunu belirtti. Bu kadar büyük sayıdaki füze ve menzillerin artması ayrıca direniş güçlerinin uzun bir savaş için hazırlıklı olduklarını belirtmesi ve silah dolu depoların varlığı Gazze'nin 2006 yılından beri korsan rejimin ağır ablukası ve kuşatması altında bulunduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Bu yüzden direniş güçlerinin kendilerine dayatılan kuşatmayı askeri açıdan yeterli hale gelmek için kullanmaları korsan rejim için bir uyarıdır. İkinci konu ise işgal altındaki topraklarda 8 kişinin ölmesi ve onlarcasının yaralanması, halkın panik içinde sığınaklara kaçması, işgal topraklarına fırlatılan roket ve füzelerin İsrail'in demir kubbesini aşabildiklerini gösteriyor. Bu yüzden yaşanan savaşta demir kubbe sistemi iki açıdan ele alınabilir. Birincisi direniş güçleri tarafından fırlatılan yoğun roket ve füzelere karşı güçsüzlüğü ve diğeri de İsrail rejimi için yüklü masraflara mal olmasıdır. İsrail Hyum Siyonist basını tarafından yayınlanan bilgilere göre demir kubbenin her izlemesi 80 bin dolara mal oluyor. Aslında Siyonistler direniş güçleri tarafından ucuz maliyetle üretilerek fırlatılan her füze ve roketleri izlemek için 80 bin dolar masraf yapıyorlar.
Üçüncü konu ise Filistin direnişinin önceki savaşlara rağmen bu savaşta korsan rejimin havaalanı gibi stratejik noktalarını vurma gücüne ulaşmasıdır. Bu bağlamda Filistin direnişi fırlattığı füze ile Ben Gurion havaalanına inecek olan tüm uçakların rotasını değiştirebildi. Bu arada Gazze'nin güneyinden 220 kilometre uzaklıkta olan Ramon Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlara kapatıldı. Bu kabiliyet İsrail rejimin ne kadar kırılgan ve saldırılara açık olduğunu gösteriyor. Bu da korsan rejime savaşın sürmesi durumunda ciddi bir uyarıdır. Dördüncü nokta, Kudüs Savaşı ve Filistin direnişi güçlerinin önleyici kabiliyetleri işgal edilen topraklarda uyuyan sosyal krizi açığa çıkartmasıdır. İşgal yönetimi homojen bir nüfuz yapısına sahip değil ve farklı kültürel ve sosyal kesimlerden oluşuyor. Zira işgal topraklarında yaşayanların çoğu diğer ülkelerden buraya göç etmiştir. Savaşın yaşandığı son günlerde Betlehem'de Arap asıllı bir kişi fanatik Yahudiler tarafından darp edildi. Diğer bir Arap vatandaş da aynı kaderi paylaştı. Aslında savaş İsrail toplumunda yaşanan açık kimlik uçurumları ve farklılıkları ve kavgayı açığa çıkarttı. Bu da başlı başına bu rejim için ciddi ve önemli bir uyarıdır. Bu bağlamda kabineyi kurmakla görevli olan Yaşatit Partisi Başkanı Yair Lapid, yaptığı açıklamada İsrail sokaklarında şahit olduklarının ciddi bir tehlike olduğunu söyledi. Savaşın beşinci konusu ise İsrail sisteminde siyasi çıkmazın devam etme ihtimalidir. Netanyahu 28 gün içinde kabineyi kuramazken Yair Lapid yeni kabineyi kurmakla görevlendirildi. Lapid, Rahim Arap listesi ile kabineyi kurmak konusunda anlaşmaya varmak üzereydi fakat savaş neredeyse Araplarla ittifak kurmayı imkansız hale getirdi. Görünüşe göre İsrail rejimi son 2,5 yılda 5. parlamento seçimlerine gidecektir. Yaşanan savaşla ilgili yorumlardan biri de Netanyahu'nun iktidarda kalmak için bir savaşa ihtiyacı olduğu, savaşın İsrail'de siyasi çıkmazın devam etmesi ve Netanyahu'nun kişisel çıkarlarını sağlaması yönünde.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yeni iddiası hakkında. Avrupa Birliği'nin son günlerde üye ülkelerle paylaştığı belgelere göre birlik Kremlin'in giderek Ukrayna'nın doğusunu Rusya'ya ilhak etmeye çalışıyor. Avrupa Birliği söz konusu belgede Kremlin illegal seçimleri koordine etmek ve Doğu Ukrayna'nın Rusya'ya fiilen katılması hedefiyle yerlilere pasaport çıkartması gibi girişimlerinin Kiev hükümetinin kontrolünde olmadığı belirtiliyor. Brüksel'in Moskova'ya karşı yeni iddiası Rusya'nın defalarca da belirttiği üzere Ukrayna'nın doğusunu ilhak için hiçbir planının olmadığını belirttiği ve 2015 Minsk Barış Anlaşması'na bağlı olduğunu, buna göre Ukrayna içinde önemli bir bölgenin özellik kazandığını vurguladığı bir dönemde gündeme geliyor. Ukrayna'nın doğu krizi 2014'te başladı. Kırım Yarımadası'nın Rusya ilhakı ve düzenlenen referandum ardından Donbas bölgesinde Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında savaş yaşandı. Gerçi bu savaş 2015 yılında sona erdi fakat perakende çatışmaları şimdiye kadar devam etti ve 13 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Geçen aydan itibaren ve ateşkesin mükerrer ihlal edilmesi ayrıca Doğu Ukrayna'da yeni tür çatışmaların başlaması ile Rusya güçleri Ukrayna ile ortak sınır boyunca daha yoğun bir şekilde mevzilendiler. Buna ilaveten bu konu Amerika elebaşlığında Batı'nın daha çok bu krize karışması için bahane oluşturdu. Joe Biden'in başkanlığının başlamasıyla Avrupa ve Amerika'nın yeniden birleşmesi nedeniyle Avrupa Birliği şimdi Ukrayna krizine karşı Amerika yanlısı bir duruş sergiliyor. Bu bağlamda ve son aylarda Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki gerginlikler görülmemiş seviyelere ulaştı. Uluslararası meseleler uzmanı Şuayb Behman Doğu Ukrayna krizini işaretle şöyle diyor. Avrupa ülkeleri Amerika'nın bu oyuna karışmamaya dikkat etmelidirler ve Amerika onları tam destek sağlayacağını sanmasınlar. Zira Amerika sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor ve bir anda Ukrayna veya hatta birçok Avrupa ülkesine verdiği desteği geri çekebilir.
Moskova ve Brüksel arasında yaşanan son gerginlikler dikkate alındığında Avrupa Birliği son belgesinde Rusya'nın saldırgan girişimlerine karşı Ukrayna direnişini güçlendirmek için kendi seçeneklerini sundu. Örneğin Rusya'ya olan bağlılığı azaltmak için enerji güvenliğini takviye etmek, Kırım ve Donbas sakinleri için Rusya tarafından verilen pasaportları resmiyete tanımamak ve Avrupa Birliği güvenlik projelerinin bazılarına Ukrayna'nın katılmasına olanak sağlamak gibi. Şimdi Avrupa Birliği Karadeniz, Baltık Denizi'nde askeri varlığını artırmak için NATO çerçevesinde askeri girişimlere ilaveten çeşitli bahanelerle Rusya'ya karşı yaptırımlara vurgu yapıyor. Nord Stream gibi doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleşmesi çerçevesinde Avrupa'ya doğal gaz ihracatı alanında Rusya'nın başlıca ortaklarından biri olan Almanya'nın muhalefetine rağmen Brüksel-Moskova ile ilişkileri birçok alanda azaltmak niyetindedir. Bu bağlamda Avrupa Parlamentosu son günlerde onayladığı bildiriyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanması ve bu ülkeyi SWIFT mali sistemden ihraç edilmesini istedi. Bu konu Nord Stream doğal gaz boru hattının devamını engelleyebilir. Buna ilaveten Brüksel'in muhalefet lideri Navalny'yi destekleme ve serbest bırakılması bahanesiyle Rusya'nın iç işlerine karışması Moskova ve Brüksel işbirliği seviyesini önemli oranda azalttı ve hatta Brüksel bu konuda Moskova'yı uyardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. Gazze şeridinde Filistin direniş güçleri korsan rejimin saldırı ve cinayetlerine misilleme olarak Tel Aviv ve bazı Siyonist yerleşkeleri füzeyle vurdular sevgili dinleyicilerimiz. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kolu İzzettin Kassam Tugayları ve Filistin İslami Cihat Hareketi askeri kolu Saray el-Kudüs, Tel Aviv ve aralarında Askalan ve Ashdod Siyonist yerleşkelerine onlarca füze ve roketle saldırı düzenlediler. Filistin'le ilgili yaşanan haberler son olarak bu yöndedir değerli dinleyicilerimiz. Filistin'deki direniş ekseni şimdi İsrail'in saldırılarına karşı kendi çabasını ve aslında direnişini ortaya koymaktadır. Biz bugün sohbetimizde Filistin'de yaşanan son acı olayları ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği kanlı saldırılarına bakmak istiyoruz. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaç Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son günlerde Filistin'de çok hararetli ve iltihaplı olaylar yaşanmaktadır bildiğiniz gibi. Filistin'de yüzlerce masum insan ve Müslüman Ramazan ayının son günlerde özellikle Ramazan bayramında böyle saldırılara maruz kalmaktadır. Kanlı olaylar yaşanıyor orada. Ve şimdi Filistin'deki bu saldırıların gerekçesi Siyonist İsrail rejimi açısından sizce nedir? Bunu size sormak istiyorum ilk soru olarak. Nasıl değerlendirirsiniz?
Vallahi açıkçası birçok sebebi olabilir. Açıkçası birçok sebebi olabilir ama benim için en önemli iki tane sebep var. Biliyorsunuz son seçimlerde Netanyahu çoğunluğu sağlayamadı ve hükümette kuramadı. Bazı iktidarlar için ne pahasına olursa olsun, bazı partiler için, kişiler için, kurumlar için her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalayım diye bir düşünce vardır. Yani bu demokrasi inanmayanlar için. Bu da nedir? Burada özellikle biliyorsunuz seçmen zaten her zaman Netanyahu'nun arkasında duruyor. Ama bazı ortada olanlar işte bazen dedim ki orta ve sol partilere gidenlerin de bir şekilde nihayetten milliyetçilik silahını pekiştirebilirsiniz. Netanyahu'nun buradaki bu hedefi özellikle şu hatta kontrollü diyoruz buna. Çok fazla da açıkçası bence şey etmeyecek, çok çok abartmayacak. Yani bir kara kuvveti eskisinde 2014'te olduğu gibi falan ya da eskiden olduğu gibi girmeyecek ama o sağ seçmeni kendi arkasında konsolide etme için böyle bir harekata girişti. Çünkü genelde öyledir. Her zaman için böyle durumlarda sağ seçmen ve aşırılar her zaman için hükümetin yanında yer alırlar. Birinci iç politikadan hedefi buydu Netanyahu'nun. İkinci hedefi ise bence İranlılar müzakereyi baltalamaktır. Zira şimdi Yunanist rejime rağmen İran 5+1 ve Amerika'nın arasındaki müzakereler bir yana da sürülüyor ve sızan haberlere göre de anlaşma sağlanacak durumdadır. Eğer bu anlaşma sağlanırsa tabii ki Yunanist rejim memnun olmayacak. Hiçbir zaman olmadı bundan dolayı. Muhtemelen bunu da şimdi İran, ben daha böyle bir şiddet uygulayayım, daha da böyle çok Filistinli masum öldüreyim, İran buna bir tepki verirsin, aşırı bir tepki verirsin ve böylece İran'la ve 5+1 vasıtasıyla İran ve Amerika'nın dolaylı da olsa veya dolaysız müzakerelerini baltalayayım diye dış politikada da bence bunun hedefli olabilir. Yani iki tane büyük hedefi var ama tabii ki bunun altında birçok her zaman İsrail yayılmacılığı ve politikasını biliyoruz, her zaman mevcuttur.
Evet. Şimdi hocam aslında bu İsrail'in saldırıları sizin de takip ettiğiniz gibi haberlerde karşılıksız kalmıyor. Filistin'de direniş grupları demin ifade ettiğim üzere füzeyle yanıt veriyorlar. Şimdi bu da İsrail'de bir tür kayıplara yol açıyor. Mesela Ben Gurion havaalanı şimdi kapatılmış vaziyettedir. İsrail için olası zararları da söz konusudur bu saldırıların. Yani Siyonist rejim kendisine karşı olan bu tavırları hiç öngörmemiş miydi acaba?
Kesinlikle. Burada da şimdi İsrail devletine hasta almamak lazım. Çok bir tane bir şey planladığı zaman mutlaka onun gelecekte için nasıl bir geri dönüş olacağını planlamıştır. Burada da iki hedef güdülmüş olabilir. Bir, demir kubbe dediğimizin hakikaten böyle açık vereceğini planlamamış olabilirler. Çünkü bunu ben çok muhtemel görmüyorum. Bunun öyle bir şey var ki mesela diyelim ki bu demir kubbe duya Tel Aviv'i ve diğer İsrail şehirlerini koruyacak ki Filistinlilerin attığı füzelere karşı. Bu biliyorsunuz küçük ve daha düşük nedenle istifadaçı füzeler için kurulmuş bir şeydir. Bu bir kere bunu hesaplamamış olabilirler mi bilemezler, bu bir başka bir şey. İçin size şöyle bir şey var. Bunların nihayetinde tespiti için de bunu yapabilirler. Yani bakalım herhangi bir daha büyük bir şeyi saldırı. Çünkü nihayetinde Gazze denen yer çok küçük bir yerdir. Belki de diyelim ki 900 bin kişi dünyada en kişi başına düşen kilometre bakımına en çok yoğun yaşanan bir yerdir. Orada biliyorsunuz o kadar çok şey var çağda. İnsanlar bırakınız yani ne derler lüks eşyayı yediğe muhtaç bir durumdalar. Ve burada tabii ki bunların ürettikleri veya başka bir yerden bunların elinde olan füzeler var. Katuşyalar veya başka bir şeyler var. Nedir? Füzeler ellerinde atıyorlar İsrail'de Siyonist rejime doğru. Bunların tespitini veya bunların bir kere olursa en azından dışarıdan geleceğini önlemek için bir şekilde göze alıp kullanılmasını sağlamak. Daha sonra bunların ateş edildiği yerler imha etmek. Çünkü atık gazı başından da beri biliyoruz ki Trump zamanında olduğu gibi Biden'da ama İsrail devletinin güvenliğinin kendileri için en önemli mesele olduğunu söyledi. Uluslararası kuruluşlardan hiçbir haber yok, hiçbir şey yok. Kaldı ki Hamas'a karşı şey yapıyorlar, İsrail'in güvenliği çok önemli, onun üzerinde duruyorlar. Bu nedenle de bu uluslararası ortamı da Netanyahu çok iyi biliyor, onu da bilmektedir. Kaldı ki dünyanın her bir tarafında açıkçası bu Selefi Vahabi terör örgütlerinin kurulma amacı duydu zaten. Bu tür terör örgütler zaten hiç fark etmiyor. Bütün dünya kamuoyunda, demokrat kamuoyunda bu şey olması yetiyor. Yani bunları İslami terör diye veriyorlar. Bunlar her şekilde diyelim ki işidir diyeler. Bakın işte son günlerde gördüm. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Seydişehir'de kız okuluna yapılan saldırıda 85 masum kız öğrenci, ortaokul, ilkokul mezunu öğrenci öldü. Daha 130, 170, 200'e yakın şehit oldu. Ne derler? Yine öğrenci vefat etti. Bugün daha bugün cuma namazında 12 kişi bir vefat etti. Bunların da hepsi Siyonist rejiminin yapacağı herhangi bir saldırıya meşruiyet kazandırıyor. Zaten baştan niye söylüyoruz bunlar hepsi Amerikan ve İsrail kurmuş? Çünkü dünya kamuoyu şimdi bir tarafta görüyor ki evet orada işte Afganistan'da Kabil'de bu kadar öğrenci öldü. İşte her hafta orada mutlaka öğrenciler, sivil masum insanlar ölüyor veya ne diyelim namazda ölüyor ya da Bağdat'ta ölüyor ya da başka yerde ölüyor. Bu da Siyonist rejimin elini çok rahatlatıyor. Zira dünya kamuoyu giderken ha Hamas, ha İslami Cihaz, ha İzzettin Kassam subayları, ha IŞİD, ha Nusra, ha Halgaide, ha HTŞ, ya Taliban. Bundan dolayı artık uluslararası kamuoyu da Siyonist rejiminin böyle bir eylem yapmasına müsait ve tam ortam sağlam olduğu için bunu da gerçekleştirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ben başından da beri söylerim, Amerika'da belki demokratlarla cumhuriyetçilerin arasındaki iç politikada halka yönelik, yani Amerikan halkına karşı demokratlar daha böyle ılımlı, demokratlar daha diyelim ki ne derler, sosyal devletten yanadırlar açıkçası. Ama dış politikada defalarca biz biliyoruz ki dış politikada demokratlar cumhuriyetçilerden daha şahindirler. Artık kısmını söylemek gerekiyor. Ve her zaman için Siyonist rejiminin güvenliği onlar için çok elzemdir. Nitekim kaç gündür başta Biden olmak üzere hepsi Siyonist rejiminin güvenliği için çok fazla ısrar ediyorlar. Ve hatta Hamas'ı veya İslamcı'yı veya güvenliği örgütlerini tutuyorlar. Bu nedenle de şaşılacak bir durum söz konusu değildir. Her zamandan önce olduğu gibi Amerika için en önemli öncelik şeydir. Siyonist rejimin şeyidir, güvenliğidir. Kaldı ki yani biz niye şey diyoruz yani Amerika, nihayetinde Amerika'da büyük çapta Siyonist lobi var. Hatta orada evangelistler var ki yani kendilerini Hristiyan'dan çok daha fazla Yahudilere yani Hristiyan Siyonistlere yakın görüyorlar. Onları hadi ne de bırakalım onları. Ve orada kamuoyu ellerinde. Ya sen bizim burada şunda İslam devletlerinden hangisinde bir hareket var? İslam devletlerinin hangisinde acaba içten içe Filistinlilerin yanında ya da Siyonistlerin yanında? Bir bakalım düşünelim. Yani hangisinde bir eylem var? Hangisinde bir şey var? Ne derler bu konuda bir hareket var? Hiçbir şekil. Belki de muhtemelen teker teker Biden, Körfez ülkelerini, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır ve birçok ülkeyle konuştuğunda ya ne diyorsunuz 40 yıl daha fazla, 40 yıldan daha fazladır diyelim ki bu örgütün kuruluşu. Onun içinde bir şey koydular, bir komite kurdular. Bu komitenin adı Kudüs'ün kurtarılması için veya Kudüs'ü Siyonist rejimin teröründen koruma için kurulan bir komisyon kurdular ya da bir şey koydular işte. Bu kadar yılda neler yapıldı? 3 kere galiba toplanmış. Yani 15 yılda falan bir kere toplanıyorlar.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasal Müdürü Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla Filistin gelişmeleri etrafında bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu. Muhterem dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 10. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde kitabın insanların hayatında bıraktığı etkileri ele alacağız.
Bazı uzmanlara göre yaşam tarzı, olağan yaşam tarzını belirleyen ve çeşitli faktörlerden etkilenen bireysel veya sosyal bir semboldür. Günümüzde çeşitli bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte yeni donanımlar ve teknolojiler insanların kişisel ve sosyal yaşamlarına etki bırakmıştır ve günlük iletişim ve alışverişler şeklini değiştirmiştir. Ancak yine de kitaplar hala yaşam tarzlarını şekillendirebilmektedir.
Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği ve hastalığın herkese çok yakın olduğu talihsiz günlerde kitap insanın değişmeyen tek arkadaşıdır. Hastalığın devam ettiği zor günlerde en yakın aile bireyleri bile size ulaşamadığında sizinle kalacak tek yakın arkadaşınız kitaptır. Her durumda gerçek bir okurun alışveriş sepetinde kitabın özel bir yeri vardır. Çünkü kitaplar böyle bir insan için yiyecek ve giyecek gibi yaşamın temel ihtiyaçları kadar önemlidir.
Son bir yılda dünya ülkeleri aralıklarla da olsa karantinalarla karşı karşıya kaldı ve işletmeler de belli bir durgunlukla da karşı karşıya kalmıştır. Bu arada sadece bazı ülkelerin yayıncılık organlarına ve kitaplarla ilgilenenlere özel ilgi gösterdiği söylenebilir. Bu bağlamda bu kitap evleri ve yayın yapanlar özel ilgi gördü. Fransa, korona krizi sırasında kitapçıları önemli ve özel işletmeler olarak tanıyan ülkelerden biriydi. Fransız hükümetinin kararına göre bağımsız kitapçılar ve kültür markaları koronavirüs salgını krizi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar koşulları altında halkın yaşamı için vazgeçilmez işletmeler olarak faaliyet göstermeye devam edebildiler.
Fransız Kütüphaneleri Sendikası, kitapçıların insanların yaşamları için temel bir işletme olarak tanınmasını, kitap ve okuma için büyük bir başarı ve kitap endüstrisinin ve kitap okuyucularının koordinasyonu ve etkileşiminin bir sonucu olarak tanımladı. İsviçre ve Belçika gibi diğer ülkeler daha önce kitabı kriz zamanlarında temel bir ihtiyaç olarak kabul etmişlerdi.
Yıllar önce büyük bir kütüphanem vardı. Bu kütüphane yıllarca süren emek ve masrafların bir sonucuydu. Kitaplarım öğrenciliğimden beri yanımdaydı ve giderek sayısı o kadar arttı ki artık evin hiçbir köşesini kitapsız hayal edemiyordum. Her zaman herhangi bir gezi, yolculuk ve herhangi bir alışverişimin bir parçası idi. İlk fırsatta bu kitapları da okuyordum ve diğerleriyle birlikte rafa kaldırıyordu. Hazinem her taşınmada toplanıyordu ve tekrar raflara kaldırılıyordu. Ancak yer sıkıntısı nedeniyle kitapları azaltmayı hiç düşünmedim. Daha sonraları çocuklarım oyuncaklardan çok onlarla vakit geçiriyorlardı. Kitaplar ise tüm ailenin elinde bulunuyordu ve her yaşta her biri kütüphaneye gider ve okumak için kitap bulurdu.
Ailemin her üyesinin benzersiz bir işi ve ilgi alanı vardı ve hiçbirinin diğeriyle ortak bir ilgi alanı veya benzer uzmanlığı yoktu. Ama onları huzur ve sükunet içinde bir araya getiren tek şey vardı. Birbirlerinin görüşlerine saygı duyuyor, kendilerini ve başkalarını seviyor ve akranlarının ötesinde bilgiye sahiplerdi. Çünkü okuyarak büyümüşlerdi. Şimdi görüyorum ki kitaplara duyulan sevginin, kütüphane biriktirmenin ve kitapları çocuklarıma ulaştırmanın karşılığını alıyorum. Her birimizin kitap sevgisi ve hayatta bilgi ve farkındalık kazanma önceliğimiz, başarımıza her şeyden daha fazla katkı sağladı. Okuma, yaşam tarzımızı değiştirdi ve bir yaşam tarzı haline geldi.
Yaşam tarzı yine bir kavram veya terim değildir. İnsanlar binlerce yıldır yaşam tarzlarını tanımaya ve belirlemeye çalıştıkları ve hatta hükümetler bile halklarının yaşam tarzlarını etkilemeye çalıştıkları söylenebilir. Ancak yaşam tarzının tanımı ve etkileri nispeten yeni bir durumdur. Modern metinlerde lifestyle sözcüğünün ilk ciddi kullanımı genellikle Avusturyalı psikoterapist Alfred Adler'e dayandırılmaktadır. Ancak Adler'in yaşam tarzı hakkında söylediklerinin daha çok yetişkinlikte de çocukluk dönemi terbiyesi, davranışsal ve kişilik yönlerine ve etkilerine odaklandığını ve bugün yaşam tarzı hakkında bildiklerimizden çok farklı olduğunu unutmamalıyız.
Yaşam tarzı farklı dillerde farklı şekillerde ifade edilmiştir. İngilizce'de yaşam stili veya yaşam biçimi olarak da ele alınmıştır. Bu da aşağı yukarı şu anlama geliyor. yaşam tarzı, popüler müzik, televizyon programları ve reklamların sağladığı algıları, değerleri, davranışları, ruh halleri ve zevkleri kapsayan durumdur. Bir kişinin yaşam tarzı kişisel davranışının bir bileşeni olmasa da çoğu insan yaşam tarzını özgürce seçmeleri gerektiğine inanır.
Çoğu zaman yaşam tarzı bileşenleri bir araya gelir ve insanlar da ortak bir yaşam tarzını uygulamak için ortak hareket ederler. Bir bakıma sosyal gruplar genellikle belirli bir yaşam tarzına sahiptir ve belirli bir tarz oluştururlar. Yaşam tarzı insanların kültürünün oluşumuyla yakından ilgilidir. Örneğin bir toplumun insanlarının tanınması için o toplumdaki insanların yaşam tarzına bakmak lazım.
Toplumdaki yaşam tarzı gerçeğinin her şeyden daha fazla medyadan etkilendiği kesindir. Dolayısıyla medyanın yaşam tarzının ana bileşenleri olarak sunduğu öğeler, insanların gerçek yaşam tarzını da etkilemektedir. Medyanın sunduğu yaşam tarzının ana parçaları aslında toplumdaki önemini azaltıp çoğaltmaktadır. Bazen onları yok olmanın eşiğine getirmekte ve insanların hayatındaki önemli bileşenin rolünü de yok etmektedir. Bu nedenle medyanın sunduğu ana yaşam tarzının hayatımızın ana bölümlerinden farklı olmasına rağmen telkin edici olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Mevcut yaşam tarzının en önemli parçalarının hatta ideal yaşam bile değil, sıradan yaşam tarzımızın parçalarının fitness, ev ve dekorasyon, yemek pişirme ve gastronomi, moda ve giyim, eğlence ve astroloji mi, yoksa daha çok başarıya ve mutluluğa ulaşmaya, ilişkiler ve bağlar kurmaya, aileye, mesleğe, gelire ve geleceğe odaklanmak olduğunu sorgulamamız lazım.
İnsanların hepsi uyuyup uyanırlar. Bu uyku ve uyanmak için farklı şekiller ve saatler düşünülebilir. Ancak uyumak ve uyanmak sürekli artan çeşitlilikteki sonsuz kapasiteye sahip değildir ve tüketimle çok az ilgisi vardır. Maksimum tüketim, yemekte çeşitlilik ve yemekten maksimum zevk alma, çevreyi sürekli değiştirmenin zevki, kişisel zevkin önemi ve herhangi bir yalnızlık olasılığını ortadan kaldırma ve sürekli bir şeyle meşgul olma ihtiyacı, aslında tüm bunlara dikkat etme, sıradan insanların ve yaşam tarzının kaygıları medyadan kaynaklanıyor. Ancak bu kaygıların asaleti ele alınması gereken ciddi bir sorundur. Bunlar yaşam tarzımızı şekillendirebilir mi? Ya da onları en az zorluklarla idare etmek, onlarla baş etme seçeneğimiz olabilir mi?
Yaratılış ve yeryüzündeki yaşamın amacı ve bu yaşamın niteliği hakkında düşünmek, yaşamda gönüllü ve iradi bir eylem olarak düşünme adı verilen bir bölümün açılmasını gerektirir. Buna zaman ayrılması ve bunun için bir planın olması gerekiyor. İşte tam da kitabın önemi burada ortaya çıkıyor. Okuma kendi yaşam tarzımızı tanımamızı kendimize özgün yapabilir. Her insan bir kitap seçerek yaşamın yeni bir anlamı elde edebilir. Aynı şekilde bir toplumun genel görüşünde okuma ve bilgi yoluyla yaşam tarzını belirlemesi ve tanımlaması da mümkün.
Kitap okumak aslında topluma doğru yaşam tarzını gösteriyor. Okuma kültürünü içselleştirmek için aile ocağı, eğitim kurumları ile birlikte toplumdaki insanlara yardımcı olabilir. Ve arzu edilen bir yaşam tarzının sembolü olarak okuma kültürünün gelişmesini ve yayılmasını topluma sunabilir. toplumdaki bireylerin kitaba dikkatini çekebilecek en önemli ve temel yaklaşım, okumayı hayatımızın bir parçası haline getirmemizdir. Bu yüzden de bunu yaşam tarzımız olarak kabul etmemiz gerek ve farkındalık kazanarak fark yaratmaya çalışmamız gerekiyor.
Japon yazar Haruki Murakami, Sahilde Kafka isimli kitabında kitap okuma zevkiyle ilgili şöyle yazıyor. Sadece oturup canının çektiğini okursun. Her zaman okuldan sonra bisiklete binip mahallemizin kütüphanesine giderdim. Tatillerde de hep oradaydım. Alabildiğim her şeyi yutardım. Roman olsun, biyografi olsun, tarih kitabı olsun, her şey. Eve gitmek istemeyen bir çocuğun gidecek çok az yeri olduğunu hayal edin. Kafeterya ve sinemaların ulaşılmaz olduğunu düşünün. Geriye kalan tek yerin kütüphaneleri ve bu yerlerin ne kadar iyi olduğunu, giriş ücreti olmayan ve kimsenin sinirlenmediğini düşünün. Kimsenin genç birinin böyle bir yere girdiğini görmekten rahatsız olmadığı bir yer. Sadece oturup istediğini okuyabileceğin bir yer.
Muhterem dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın doğa harikaları. İran topraklarındaki doğal cazibeler ve bakir bölgeleri, dünyada birçok insan için bilinmeyen gizemler ve çekici yönlere sahiptir. İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından, batıdaki dağları ve hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı büyülüyor. İran'ın batısında ve ülkenin en büyük eyaletlerinden olan Zanjan eyaletinin 113 kilometre batısında İran'ın en güzel ve olağanüstü doğa harikalarından biri Mahneşan renkli dağları yer almaktadır. Bugün sizleri dünyada ender rastlanan bu dağlarla tanıştırmak istiyoruz. Mahneşan Dağları veya yerel dilde Ala Dağlar, İran'ın Tebriz kentinin 25 kilometre kuzeydoğusunda ve İran'ın en uzun dağlık otoyolu olan Miyane-Zanjan otoyolunun yanı başında bulunuyor. Ala, yerel dilde rengarenk demek ve dağda bilinen dağ demektir. Yeryüzündeki Mahneşan veya başka adıyla Ala Dağlar gökkuşağında kırmızı, kahve, yeşil, turuncu, sarı ve beyaz renkler güzel bir harmoni oluşturuyorlar. Dağların bu güzel manzaraları insanın sanki başka bir gezegende bulunuyormuş gibi bir hisse kapılmasına sebep oluyor. Gün boyunca Miyane-Zanjan otoyolunu kullanan yolcular sanki elle boyanmış olan bu dağların güzelliğinden hayrete düşüyor ve kameraları ile bu anları ölümsüzleştiriyorlar. Tabii ki bu harikulade manzaranın keyfini daha çok çıkartmak isteyen doğa meraklıları ise onları izlemek için daha fazla zaman harcıyorlar. Mahnişan Dağları'nın bulunduğu bölge genişliği yaklaşık 70 kilometre karedir ve en büyük zirvesi ise 3300 metre deniz suyundan yükseklikte Balkıs Dağı'dır. Bazı rivayetlere göre bölgede Med İmparatorluğu döneminde burada aynı kavimden insanların yaşadığı için buraya Medneşan adını seçtiler ve zaman aşımı ile bu isim Mahneşan olarak değişti. Burada Mahneşan'dan 12 kilometre mesafede ve mazisi İslam'dan önce Ahameniş ve Sasanilere dayanan Behistan Kalesi de Med kavminin ilk yerleşim merkezlerinden biriydi. Behistan Kalesi doğal bir fenomen olan peri bacalarından oluşur ve Kohandej, Seti Kale gibi isimlerle de bilinir. Jeologlara göre bu güzel görüntünün oluşumu yaklaşık 15 milyon yıl öncesine dayanıyor. Kıta dağları ve havzalarının oluşma sürecinde bu bölgede bakır ve demir gibi farklı tortular varmış. Tuzların ve çeşitlerinin değişmesi, çökeltiler ve tortuların renklerinin sabitlenmesi ve ala dağların oluşmasına sebep olmuştur. Aslında ala dağlardaki renklerin her biri özel bir madeni maddenin belirtisidir. Örneğin yeşil renk bakırın varlığını gösteriyor, zira karbonatlaşması ile böyle görünüyor. Kırmızı renk de demirin oksijenle birleşerek demir oksit varlığını gösteriyor. Aladağların güzelliği burada doğup büyüyen insanları nesiller boyunca kültür ve geleneklerini etkilemiştir. Bu geleneklerden biri ise bölge halkının her yıl ve Nevruz Bayramı nedeniyle ve bahar mevsiminden önce buradaki renkli toprakları evlerini süslemek için dış sıva olarak kullanıyor ve böylece Nevruz Bayramı'nı karşılıyorlar. Bu gelenek bölge halkının bazıları arasında hala devam ediyor ve bazı köy ve kasabalarda hala bu renkli topraklarla süsleme geleneği devam ediyor. Aladağların hayret veren manzaralarını görmek ve bölgeyi gezmek için en iyi zaman bahar, yaz ve sonbahardır. Zira bölgenin kışı çok soğuktur ve sert geçer. Ve yağan kar ise dağların üstünü örttüğü için renkleri görünmez. Fakat diğer mevsimlerde özellikle uygun ışık ve bir de hafif yağan yağmurun ardından ıslanan kil dağları ve tepelerin kırmızı, kahverengi, yeşil, sarı, beyaz ve turuncu gibi renkleri doğa meraklılarına olağanüstü bir ziyafet sunar ve belgeselciler için eşsiz bir konu yaratır. Aladağların nefesleri kesen güzel ve renkli dağlarına benzeyen doğa harikasına dünyanın sadece birkaç bölgesinde rastlanır. Çin'de Chanhai Danxia Ulusal Jeoparkı'ndaki Gökkuşağı Dağları ve Latin Amerika ülkelerinden Peru'da Yedi Renk Dağları anlamında olan Wenichuanca ise renkli dağların diğer örnekleridir. Mahneşan bölgesi Aladağlara ilaveten birçok farklı ve güzel turistik cazibeleri de vardır. Doğal göl, mevsimsel ve daimi nehirler, göklere uzanmış dağlar, ırmaklar, bağ ve bahçeler, tarlalar ve benzeri güzelliklere ilaveten Mahneşan'da birçok maden de bulunuyor. Bölge son zamanlarda İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras Bakanlığı Tescil Konseyi tarafından İran Doğal Miras listesine alındı. Değerli dinleyiciler, bir diğer sohbetimizde sizleri İran'daki doğa harikalar ile tanıştırmak üzere hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Enerji hatları, ekonomi ve siyaset.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin 15. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Rusya'nın Avrupa istikametindeki enerji boru hattı ve bu boru hattının TANAP üzerindeki etkisini ele alacağız.
Rusya'nın TAV ve TANAP enerji aktarım hatlarına yönelik tavrı ve yaklaşımı özel ve karmaşık bir yaklaşımdır. Bu karmaşıklığın kökeni bu ülkenin Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilişkilerinin inişli çıkışlı ve ciddi şekilde engebeli olmasıdır. Rusya ile Avrupa Birliği arasında Kırım-Ukrayna kriziyle başlayan ve Suriye'de doğruğa çıkan gerilim, Rusya'nın Avrupa piyasasına yaptığı enerji transferlerini ciddi bir şekilde etkiledi. Öte yandan Rusya ile Türkiye arasındaki Suriye krizi konusundaki ihtilaflar, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin bu ihtilafların gölgesinde kalmasına neden oldu.
Güney akım boru hattı Rusya doğalgazını Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovenya üzerinden Ukrayna topraklarından geçmeden Karadeniz üzerinden İtalya ve Avusturya'ya taşıyacaktı. Ancak proje Avrupa Birliği'nin yaklaşımına ve enerji politikasına aykırı olduğu için Avrupa Komisyonu boru hattına karşı çıktı ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1 Aralık'ta Rusya'nın projeyi uygulamayacağını açıkladı.
Başka bir boru hattı da Ruslar tarafından Baltık Denizi üzerinden Almanya ve Avrupa'ya yılda 5 milyar metreküp Rus doğalgazını ulaştırmayı hedefleyen Kuzey Akımı idi. Ayrıca Rusya'nın Güney Akımı doğalgaz boru hattı projesinden ani çekilme kararının ardından Moskova, Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı boru hattı adı verilen bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Boru hattını inşa etme planı Vladimir Putin'in 1 Aralık 2014'teki Türkiye ziyareti sırasında resmen açıklandı. Bu boru hattı pratik olarak Güney Akım doğalgaz boru hattının yerini aldı. Bu sırada Rus Gazprom şirketi 2019'dan itibaren Ukrayna'nın artık Rus doğalgazının Avrupa Birliği'ne geçiş güzergahı olmayacağını açıklamıştı.
Varılan tüm anlaşmalara rağmen Türk-Rus ilişkilerindeki gerilimler, özellikle de Kasım 2015'te Türk ordusunun Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında bir Rus savaş uçağını düşürmesi durumu epey karıştırdı. İki ülke arasında Türk akımı boru hattının yapımı konusunda görüşmeler ise tamamen durduruldu. Ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin ardından dönemin Türkiye ve Rusya Ekonomi ve Enerji Bakanları toplantısında Rus Gazprom'un Türk akımı boru hattı üzerinden yılda 6 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmeyi planladığı ve Türkiye-Yunanistan sınırlarını doğalgaz odak noktasına dönüştürmek istediğini belirtti.
Türk akımı doğalgaz boru hattının inşası sözleşmesi 10 Ekim 2016'da İstanbul'da Dünya Enerji Kongresi kulisinde Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları katılımı ile imzalandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Moskova'da Rusya-Avrupa sendikası temsilcileriyle bir araya gelerek Avrupa Birliği'nden gerekli garantileri alırsak Türk akımı doğalgaz boru hattının Avrupa'ya teslimatını hızlandırmaya hazırız açıklamasında bulundu.
Tüm ekonomik hususların yanı sıra Rusya'nın komşuları ile olan rekabetlerinin ve siyasi anlaşmazlıklarının Türk akımı boru hattının tasarımı ve uygulanmasındaki rolü oldukça dikkat çekmektedir. Bazı uzmanlara göre Rus liderler Türk akımı adlı yeni bir boru hattı inşa etme planıyla Azerbaycan destekli boru hatları yani TANAP ve TAP'a meydan okudu.
Türk akımı boru hattı ile ilgili bir diğer önemli konu ise Ukrayna'dır. Gazprom'un doğal gaz ihracatının önemli bir kısmını Ukrayna yerine Türkiye üzerinden Türk boru hattı vasıtasıyla Avrupa'ya taşınması planlandı. Ukrayna'dan geçen eski rota ve boru hattı güvenilir ve nispeten ucuz olmasına rağmen Moskova yetkilileri Ukrayna'nın Rus doğal gazının Avrupa'ya geçişini engellemesine öfkelendi ve Ukrayna'yı bu şekilde cezalandırmaya karar verdi. Moskova'ya göre Ukrayna, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz geçişinden yılda yaklaşık 2 milyar dolar kar elde etmesine rağmen bazen müdahaleci girişimlerde bulunmaktadır.
Değindiğimiz tüm noktalar bölgenin doğal gaz kaynaklarını Avrupa'ya aktarması beklenen TAP ve TANAP boru hatlarıyla rekabet bağlamında Türk akımı ve Kuzey akım boru hatlarında Rusya'nın yatırım yaptığına işaret ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin TAP ve TANAP boru hatlarının inşasındaki büyük mali yatırımları nedeniyle Avrupa Birliği bu boru hatlarını da destekledi. Ancak Rusya ile mevcut soğuk ilişkiler nedeniyle Türk akımı boru hattı konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Bu koşullar altında Türk hükümeti ise hem Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kaynaklık ettiği TAP ve TANAP'tan hem de Rusya'dan yani Türk akımı ve Kuzey akımı boru hatlarından enerji transferi projeleri bağlamında yararlanmaya çalışıyor.
TANAP veya Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile ilgili daha önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi bu boru hattı Avrupa'nın Rus doğal gazına olan bağımlılığını küçük bir miktarda olsa da azaltmaktadır. Aslında bu boru hattı vasıtasıyla taşınan gerçek doğal gaz miktarı 10 milyar metreküptür. Bu da Avrupa'nın yıllık doğal gaz tüketiminin %3'ü kadardır. Bu arada Rusya, Karadeniz ve Baltık Denizi üzerinden Türkiye'ye yeni bir boru hattı inşa ederek Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz taşıma kapasitesini artırmak istiyor. Halbuki Rusya'nın doğal gazı bir araç olarak kullanma geçmişi göz önünde bulundurulduğunda Avrupalı çevrelerde Rusya ve hatta Azerbaycan Cumhuriyeti dışında doğal gaz kaynaklarına bağlanmak zarureti yönündeki görüşler gündeme taşındı.
Bölgedeki doğal gaz rekabeti sürecinde Rusya ve Türkiye'den farklı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önemli çıkarlar elde etmediği ve sırf masrafların karşılanmasında ve sağlanmasında daha büyük bir rol oynadığı görülmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti 2020 yılında Hazar ve Şahdeniz sahalarından petrol ve doğalgaz satışından 3 milyar 816 milyon dolar kazandı. Bakü'deki ekonomi uzmanı Kubat İbadoğlu konu hakkında şöyle diyor. Azerbaycan'ın doğalgaz ihracatından elde ettiği gelir, petrol gelirine kıyasla önemsizdir ve petrol gelirlerinin %10'una bile tekabül etmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğalgaz gelirinin petrol rezervlerinin tükenmesi durumunda petrol gelirinin yerini alacağı yanlış bir kanıdır. Doğalgaz ekonomik bir ürün olmadığı ve daha çok siyasi bir ürün olduğu için Azerbaycan Cumhuriyeti Hazar doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırmak için TANAP ve TAP boru hatlarını inşa etmek bağlamında 40 milyar dolar harcamıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti bu doğalgaz boru hattının inşa sürecinde harcadıklarını karşılamak için bir asır doğalgaz satışından gelir toplamalıdır. Ancak bu masrafları bu şekilde karşılayabilir.
Azerbaycan Cumhuriyeti yabancı kaynaklardan kredilerle Türkiye ve Avrupa'ya TANAP ve TAP doğalgaz boru hatlarını inşa etmiş ve bu kredilerin taksitlerine geri ödemek için her yıl bütçesinden yaklaşık 1 milyar dolar harcamaktadır. Aslında Amerika gibi ülkeler küresel enerji piyasasında Rusya ve İran gibi ülkelerin rolünü kademeli olarak azaltmak için TAP ve TANAP gibi boru hattı projeleri desteklemektedirler.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'an'ı noktalarını, ayetlerin tefsirine göre bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlandırmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İlk önce Bakara suresinin 9. ayetine kulak veriyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yukadi'ûne Allâhe vellezîne âmenû ve mâ yahda'ûne illâ enfusehum ve mâ yeşûrûn.
Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Münafıklar kendilerini çok zeki ve uyanık sanıyor ve iman ettiklerini söyleyerek Allah'ı da kandırıp Müslümanlara verilen imtiyazlardan yararlanmaya umuyor. Onlar Allah Resulü ve müminleri kandırarak uygun zamanda İslam'a darbe indirmeyi planlıyor. Oysa Yüce Allah onların içindeki küfürden haberdardır ve gerektiği yerde ve uygun zamanda onları rezil rüsva etmesini de çok iyi bilir. Bir hekime başvuran hasta eğer hekimin söylediklerini yerine getirmez de yalandan verdiği ilaçları kullandığını söylerse kendince hekimi kandırmıştır. Oysa kendini kandırmaktan başka bir şey yapmamıştır. Bu yüzden bu gibi hasta münafıklar Allah'ı kandırdıklarını sanırlar. Oysa gerçekte kendilerini aldatmış olurlar. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Münafıklar hilekardır. İnsanların görüşüne aldanmamak için dikkatli olmalıyız. Başkalarını kandırmaya çalışmamalıyız. Çünkü yapılan hile, hile yapan kimseye geri döner. İslam dininin münafıklara karşı yaklaşımı, münafıkların İslam'a yaklaşımı gibidir. Münafık görece olarak İslam'a inanır. İslam da onu görece olarak Müslüman tanır. Münafık gönülden iman etmez ve Yüce Allah onu kıyamet gününde kafirler gibi cezalandırır. Münafıklar kendilerini zeki ve uyanık sanar. Oysa en şuursuz kimselerdir. Çünkü Yüce Allah'ın onların içindeki tüm sırların bilincindedir. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin 15. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.